Ayrım 11.
Bu işten anlamayanlar için de iş bilenler nasıl ve niçin böyle doğrudan felaket ve yıkıma doğru gittiklerini ve Hamel'in farelerinin avcısı gibi zavallı halkı arkalarından sürüklediklerini ses çıkartmadan düşünüp şahit olmak kalıyordu. Ekonomik fetihin anlamsızlığı pratik bir politik sistem olarak göstermeye ve bütün millete dünya barışının devamını yine politik bir hedef gibi tespit etmeye imkan veren derin sebep bizim politik fikir dünyamızın hastalıklı genel durumundan kaynaklanıyordu. Alman teknik ve sanayisinin başarıları, Alman ticaret hacminin yükselişi bütün bunların ancak öncelikli bir şart olarak güçlü bir devletiyle mümkün olduğunu bize daha fazla unutturuyordu. Tam tersine birçok çevrelerde bizzat devletin bu olaylara hayatına borçlu olduğu, devletin özellikle ekonomik bir kurum anlamı taşıdığı, var olan teşkilatında ekonomiye bağlı olduğu tezi savunulacak kadar abartılıyordu. Bu durum normal olması gereken en akılcı tez olarak değerlendiriliyordu. Fakat devletin ekonomik bir ölçüyle veya kabul edilmiş bir ekonomik gelişmeyle hiçbir ilgisi yoktur. Devlet açık ve sınırları çizilmiş bir arazi üzerinde hedefi ekonomik görevleri yerine getirmekten ibaret değildir. Devlet, fizik ve ahlak bakımından birbirlerine benzeyen canlı yaratıklardan oluşan toplumsal bir örgütlenmedir. Ve onların nesillerini devam ettirmek, ırklarına Allah tarafından gösterilen hedefe ulaşması için meydana gelmiştir. Bir devletin hedefi ve anlamı sadece bundan ibarettir. Ekonomi bu görevin yerine getirmesi için geçerli olan çeşitli araçlardan sadece birisidir. Ekonomi hiçbir zaman devletin ne sebebi ne de idealidir. İşte devletin devlet sıfatıyla mutlaka bir toprak sınırına dayanmaması bu noktadan açıklanabilir. Bu şart ancak arkadaşlarının geçimlerini kendi araçlarıyla kazanmak isteyen milletlerde, yani hayat mücadelesini kendi çabalarıyla başarıya ulaştırmak isteyenlerde gerekli olur. İnsanların içine başkalarını çeşitli bahanelerle çalıştırabilmek için asalaklar gibi sokulmak yetisine sahip milletler sınırlanmış küçük bir toprak parçaları bile olmadan devletler kurabilirler. Bu asalaklık bütün insanlığa ızdırap veren kavmin, yani Yahudi kavminin durumudur. Yahudi devleti hiçbir zaman bir toprak parçasıyla var olmadı. Yeryüzünde her tarafa dağılmış olmakla birlikte sadece bir ırkın bireylerini kapsar. Bu sebeple bu kavim her yer ve devlet içinde bir devlet meydana getirmiştir. Bu devlet din etiketi altında yaşayabilmek ve bu şekilde ona karşı arilerin dini inançlara gösterdikleri hoşgörüyü kazanabilmiş olmak dünyanın en büyük cambazlıklarından biridir. Gerçekte Musa'nın dini Yahudi ırkının korunması inancından başka bir şey değildir. Bunun içindir ki buna ait sosyal, siyasi ve ekonomik bilimler alanında tamamını içine alır. Türün devamını sağlamak içgüdüsü insan topluluklarının oluşmasının birinci sebebidir. Bu sebeple devlet bir ırkın organıdır fakat bir ekonomik örgüt değildir. Bu fark sözde çağdaş devlet adamları için kaçınılmaz bir şey olarak kaldığından dolayı daha da büyüktür. Zaten bu sebeple devlet adamları devleti ekonomik araçlarla kullanabileceklerini iddia ediyorlar. Oysa gerçekte devlet sonsuz biçimde tür ve ırkın devamını sağlamak içgüdüsü içine giren durum ve özelliklerin sonuçlarıyla uygulamalarından başka bir şey değildir. Bu özellikler kahramanca tavırlar olup ticari bencillik de gösterir. Çünkü bu türün devamı bireyi feda etmeyi gerektirir. Şair Schiller'in sözlerinin anlamı da budur. Hayatınızı ortaya koymuşsanız hiçbir zaman hayatınızı kazanamazsınız. Bireysel hayatın feda edilmesi ırkın devamı için zorunludur. İşte bu şekilde bir devletin kurulması ve yaşaması için en temel şart karakter ve ırk özelliği üzerine kurulu bir dayanma sisi bulunması ve her durumda bunun savunulmasına hazırlıklı olunmasıdır. Bu kendilerine ait toprağa sahip milletlerde kahramanca faziletlerin ortaya çıkmasına ve asalaklardaysa yalancı bir ikiyüzlülüğe ve hileye dayalı bir zalimlikle sonuçlanmak zorundadır. Meğer ki bu belirleyici özellikler yaratılıştan gelmiş olsun ve siyasi biçimler arasındaki fark da bunun açık bir ispatı olsun. Fakat bir devletin kurulması hiç olmazsa başlangıçta bu özelliklerin ortaya çıkışından ileri gelmektedir. Hayat mücadelesinde yenilmiş milletler, bu mücadelede en az kahramanlık örnekleri gösterenler veya asalakların hilelerine kurban olanlardır. Hatta bu yoldan olmak üzere söz konusu olan şey bir zeka eksikliğinden ziyade bir azim ve cesaret eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ve bunlar kendilerinin bu durumlarını insancılık hisleriyle fikirleri altında saklamaya çalışırlar. Bir devletin özgücünün o sözde ekonomik gelişmelerde çok az görülen başarıya ulaşması, devletlerin yapıcı ve koruyucu özelliklerinin ekonomiye ne kadar az bağlı olduklarını parlak bir şekilde ortaya koyar. Pek çok misallerin bize açıkça göstermiş olduğu gibi, ekonomik gelişme daha çok devletin yıkılma sürecinin yakınlaştığını işaret eder. İnsan topluluklarının meydana gelişi, her şeyden önce ekonomik güçle açıklanıyorsa, devletin gücünün azami ölçüsünü azami biçimde ekonomik gelişme hedeflerini ifade etmiş olması gerekirdi. Devletlerin kuruluş veya yaşatılması emrinde ekonomik gücü olan inanç, özellikle tarihin her adımında tersini açık ve defalarca görüldüğü bir şekilde ispat ettiği bir memlekette aklın alacağı bir şey gibi görülür. Özellikle Rusya bir devlet kurma imkanını maddi şartlar değil, sadece ahlaki değerlerin sağlamış olduğunu olağanüstü bir açıklıkla ispat eden devletlerden sadece birisidir. Ancak bu ahlaki değerlerin koruyucu koruyuculuğu altındadır ki ekonomi gelişmeye başlar ve devletin saf yaratıcı yeteneklerinin yitirilmesiyle o da yıkılır. Bu gelişmeyi şimdi bile acıyla da olsa görebiliriz. İnsanların maddi çıkarları daima kahramanca faziletlerin gölgesi altındadır ki en iyi biçimde gelişebilmesi de buna bağlıdır. Fakat bu maddi çıkarlar birinci yeri kendilerine almak iddiasına kalkıştıklarında kendi hayat şartlarını bile mahvederler. Almanya'nın siyasi kuvveti ne zaman yükselişe geçmişse, hayatını ne zaman sadece ekonomi belirlemeye başlamışsa ve idealist erdemlerini kaybetmişse devlet de yıkılmış ve kısa bir süre içerisinde ekonomiyi bu yıkıntının içine sürüklemiştir. Fakat gerçekte devletleri yaratan ve yaşatan bu kuvvetlerin neler olduğu sorulursa bunları şu ifadeler altında toplamak mümkündür. Bireyin toplum uğruna fedakarlık ruhu ve iradesi. Bu erdemlerin ekonomiyle hiçbir ortak yönü olmaması şöyle basit bir olaydan anlaşılabilir. İnsan hiçbir zaman ekonomi uğruna kendini feda etmez. Yani insan bir iş için değil ancak bir ideal için ölür. Halkın ruhunu anlamaya yönelik noktalarda İngilizlerin psikolojik bakımdan kuvvetini en iyi ispat eden olayın savaşa girmek hususunda ileri sürdükleri sebeptir. Bir ekmek için savaştığımız halde İngilizler hürriyet için, hatta kendi hürriyet için değil küçük milletlerin hürriyetleri için savaşıyorlardı. Biz de bu olaya gülüp geçtiler ve bu şekilde Alman diplomasisinin daha savaştan önce ne kadar akılsız ve aptal olduğunu söylediler. Şuurlu ve azimli insanları ne şekilde olursa olsun ölüme gönderen gücün ne olduğunu ve olabileceğini bilmekten kaçındılar. 1914'te Almanlarda bir ideal için savaştıklarına inandıkları sürece mücadeleyi kazandılar. Fakat mücadeleyi sadece günlük ekmek için gördüklerinde bu işten vazgeçmişlerdir. Bizimkiler insanın maddi çıkar uğruna mücadele ettiği andan itibaren mümkün olduğunca ölümden kaçacağını hiçbir zaman anlamak istemediler. Çünkü ölüm onları zaferin sonucunu görmekten sonsuza kadar yoksun bıraktı. Çocuğunun kurtulma endişesi en zayıf bir anneyi bir kahramana çevirir. Bütün tarihte ırkın ve ocağın veya bunu savunan devletin yaşaması uğrundaki mücadeledir ki insanları düşman süngülerinin üzerine atmıştır. Aşağıda ifade ettiğim şu ilkeler mutlak bir gerçek olarak ilan edilebilir. Hiçbir zaman bir devlet barışsever ekonomiyle kurulamamıştır. O daima ırkın devamı içgüdüsü sayesinde meydana gelmiştir. Bu içgüdü ister kendini kahramanlık meydanında, ister hile ve entrika alanında ifade etmiş olsun hepsi birdir. Birinci şıkta bundan çalışan ve kültürü âri devletler ortaya çıkmıştır. Diğerlerinde ise asalak. Yahudi kolonileri meydana çıkmıştır. Böyle bir kavimde ekonomik olgular bu içgüdünün üstüne çıkarsa esaret, zulüm ve baskı kaçınılmaz olur. Savaştan önce Almanlar için dünya piyasalarını ele geçirmek veya bir ticaret ve sömürge politikası sayesinde dünyayı barışçı bir yoldan ele geçirmek imkanı olduğuna dair inanç, devleti kuran ve yaşatan bütün faziletlerin irade gücü ve uygulamadaki kararlılık gibi diğer bütün faziletlerin anlamsız olduğunu gösteren klasik bir hastalık haline almıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın bütün sonuçlarıyla böyle bir durumdan meydana gelmesi doğa yasalarının bir gereğiydi. Meseleleri derinleştirmeyen bir insan için Alman milletinin bu tavır ve davranışı çözülmesi mümkün olmayan bir sır gibi görünmektedir. Çünkü salt bir kuvvet politikası üzerine kurulmuş bir imparatorluğun en mükemmel örneğini bizzat Almanya ortaya koymuş bulunuyordu. Prusya içi doğuran bu hücre, çevreye ışıklar saçan bir kahramanlıktan ortaya çıktı. Mali veya ticari işlerle bunun hiçbir alakası yoktur. Nitekim Rich'in kendisi de güç ve kudrete yöneltilmiş bir politikanın ve askerlerinin kahramanlıklarının en muhteşem bir armağanı olmuştur. Alman milleti nasıl orduda siyasi içgüdülerinde böyle bir hasta haline geldi? Burada tek tek meydana gelen bir olay söz konusu değildir. Her tarafta gerçekten korku verecek derecede pek çok çöküş işaretleri görülüyordu. Bu işaretler bazen milletin bedeni üzerinde bataklıktan çıkan küçük kıvılcımlar gibi dolaşıyor, bazen şurada burada milletin etini kemiren çıkarlar biçiminde ortaya çıkıyordu. Sanki sonu gelmez bir zehir selini esrarengiz bir kuvvet kahraman bir bedenin kılcal damarlarına doğru itiyor ve ardından aklın en ilkel içgüdüsünün gittikçe artan felcine sürüklüyordu. 1912'den 1914'e kadar Rich'in ittifak ekonomi politikasına yönelik bütün bu meseleleri defalarca gözden geçirdiğim için bunları açıklayacak yegane sebep olmak üzere Viyana'da bir başka günde takip ederken tanımış olduğum kuvveti bulmaktaydım. Bu kuvvet hayat hakkında Marksist ideolojisinin ne olduğuyla bunların örgütlenmesine denirdi. Hayatımda ikinci defa olarak bu yıkıcı ideolojiyi incelemeyip araştırmaya giriştim. Fakat bu defaki araştırmalarım beni her zamanki çevrenin görüşleri ve etkilerini değil, politik hayatın genel olaylarının gözlemlenmesine yöneltti. Bu yeni dünyanın teorik edebiyatı içine yeniden girdiğim ve sonuçlarını açık biçimde görmeye başladığım sırada bunların etkilerinin politik, kültürel ve ekonomik hayata uygulandığında gerçek sonuçlarıyla karşılaştırıyordum. Yine ilk defa olarak dikkatimi bu dünya vebasının önüne geçecek olan çareler aramaya yönelttim. Bismarck'ın istisna yasalarının içeriklerine, mücadele devresine ve sonuçlarına bakarak araştırıp inceledim. Yavaş yavaş bu konularda kendi kanaatlerimi sağlam bir temel üzerine yerleştirmeye başladım. O zamandan beri bu hususlarla ilgili samimi değerlendirmelerime yeni bir yön vermek gereğini bir daha hiç duymadım. Marksizm veya Yahudilik arasındaki ilişkileri de derin bir analize tabi tuttum. Önceden özellikle Viyana'dan bakıldığında Almanya bana sarsılması mümkün olmayan bir devlet gibi görünüyordu. Ancak bundan sonra bu inançlarımdan şüphe duymaya başladım. Alman dış politikasını ve bence o zaman Almanya'da mevcut en önemli meselenin Marksizm olduğunu kanaatine varıp zihnimde ve dost çevrelerinde bunu eleştirmeye başladım. Sonuçları Marksizmin bizzat açıklamış olduğu kadar müthiş olabilecek bir tehlikeye doğru nasıl bu kadar bilinçsizce gidilebileceğini anlamakta güçlük çekiyordum. Daha o zamanlar çevremdekilere kendimi duyurmaya başlamıştım. Şimdi bütün o korkak şikayet ve sızlanmaların uyuşturucu yalanlarına, bize bir şey olmaz demelerine karşı itirazım daha da yükseliyordu. Böylesi bir dünya vebası zamanında büyük bir imparatorluğun yıkılmasına sebep olmuştu. Diğer bütün toplumların tabii bulunduğu yasalardan sadece Almanya'nın dışarıda kalması düşünülebilir miydi? 1913-14 yıllarında ilk olarak şimdi bir kısmı nasyonal sosyalizm sadık taraftarlar arasında bulunan çeşitli çevrelerde Almanların geleceğine ilişkin Marksizmin tahrip edilmesi gerektiğini ifade ediyordum. Bizim için o uygunsuz ittifaklar politikamızdan ben bu ideolojinin genişleyici hızının doğuracağı sonuçlardan birine şahit oluyordum. Çünkü en kötü olan yanı bu zehrin ekonomik ve devletin sağlamlılığının bütün temellerini kendine özgü bir tarzda yıktığı halde bunun etkisinde kalanların bütün faaliyetlerinin diğer tarafları şiddetle reddettikleri bu anlayışın ne büyük oranda bir ifade anlamı taşımış olduğunun farkında olmamalarıydı. Almanların manevi çöküşü çoktan başlamış bulunuyordu. Fakat insanlar hayatta çoğu zaman meydana geldiği üzere hayatlarını mahvedeni hala anlamış değillerdi. Bazen hastalığa karşı bir takım tedavi metotları uygularlar. Fakat hastalığı dış görünüşleri itibariyle birbirine karıştırırlar. Bu sebepleri ise bilmedikleri veya bilmek istemedikleri için Marksizme karşı mücadele ancak bir şarlatan doktorun tedavi biçimi kadar etkili olur. 5. Bölüm Dünya Savaşı. Gençliğimin en ateşli zamanlarında şan ve şeref mabetlerinin sadece dükkan sahipleriyle memurlar için yapıldığını görmek ve o devirde doğmuş olmak kadar beni ızdıraba sevk eden başka bir şey daha yoktur. Tarihi olayların kaosu kesilmiş görülüyordu. Gelecek ancak milletler arasında barışçı bir rekabetin yani kuvvet ile nefsi savunma yöntemlerini tamamen ortadan kaldıracak biçimde kabul edilmiş karşılıklı bir hileli istismar aracı gibiydi. Ayrı ayrı devletler ayaklarının altındaki toprağı karşılıklı bozan, birbirlerini müşterilerini ve siparişlerini kapmaya çalışan ve birbirlerine karşılıklı zarar vermeye çalışan, bütün bunları gürültülü olduğu kadar da zararsız gürültülerle sahneye koyan ticari girişimlere ve şirketlere benziyordu. Bu durum böyle devam edip gitmiyor, bütün dünyayı öylesine büyük bir pazar haline getirecek gibi görünüyordu ki, bunun girişinde bütün kurnaz ve hilekar tüccarların ve en zararsız memurların büsleri yığılıp duracaktı. O zamanlar tüccarlar İngilizlerle, memurlar Almanlarla temsil edilebilirdi. Yahudiler ise kendilerini feda etmeye mecburdular. Man sahibi burjuva tavrını takınmakta yetiniyordu. Çünkü söyledikleri biçimiyle onlar hiçbir zaman kâr etmiyordu. Tam tersine daima para verirler ve bundan başka yabancı dillerin çoğunu burjuvacasına sahiptirler. Neden insan 100 yıl daha önce mesela kazanç savaşları zamanında ticaret yapmayan adamın da gerçekten bir değeri olduğu zamanlarda doğmamıştır? İşte bu dünyaya geç bir zamanda doğmuş olmam sebebiyle böyle acı düşüncelere kapılıyorum. Bana sözde sakin ve düzen içinde kendisini sunan gelecekteki tarihin hakkımdaki haksız bir muamelesi gibi değerlendiriyordum. Gençliğimde bile ciddi ve dikkatliydim ve hiçbir barışçı değildim. Beni bu şekilde eğitime girişimlerinin hepsi de boşa çıktı. Boyler Savaşı bana geçmişte uzak olan bir devrin şimşekleri gibi görünüyordu. Her gün gazeteleri okuyor, telgraf ve açıklamaları takip ediyordum. Bu sözde kahramanlar kavgasına hiç olmazsa uzaktan şahit olduğum için kendimi mutlu hissediyordum. Rus-Japon savaşı başladığında daha dikkatli ve epeyce de olgunlaşmıştım. O zamanlar milli meselelerden dolayı Japonya tarafını tutarak Rusların yenilgisiyle Avusturya Slavizminin yenilgiye uğrayacağına inanıyordum. Aradan çok uzun yıllar geçti. Zamanında bana tembelce bir rahatlık gibi görünen şeyin fırtına öncesi sessizlikten başka bir şey olmadığının farkına vardım. Viyana'dayken Balkanların üzerine bilinen kasırgayı gösteren o durgun ve ezici hareket yayılıyor ve daha o zamanlar daha güçlü bir kıvılcım çakarak endişe verici kötülükler içinde görünüp kayboluyordu. İşte tam da bu sıralarda Balkan Savaşı patlak verdi ve ilk darbe ateş içindeki Avrupa'yı vurdu. Hakim olan atmosfer insana ağır bir kabus gibi azap veriyor ve içinde sıcak bir tropik hava saklıyordu. Bu durum öyle bir noktaya ulaştı ki yakında patlayacak bir felaket hissi sürekli bir endişe sonucunda yerini sabırsız bir bekleyişe bıraktı. Adeta Allah'ın artık hiçbir taraftan da önüne geçiremeyecek kadere serbest bir yol açması isteniyordu. O zaman dünyaya nihayet ilk şiddetli yıldırım isabet etti. Fırtına coşmuş, gökteki gürültülere Dünya Savaşı'nın toplarının sürekli ateşleri de karışmıştı. Münih'te Arşidük Francis Ferdinand'ın suikast haberi duyulduğunda, o zamanlar sokağa çok az çıktığımdan bu olay hakkında önemli bir takım haberlerden başka bir şey duymamıştım. Derin bir endişeye kapıldım. Kendi kendime şu soruyu soruyordum. Acaba Arşidük'e sıkılan kurşunlar Alman talebelerin silahından mı çıktı? Bana bu soruyu sorduran sebep Alman öğrencilerin veliahtan sürekli olarak slavlaştırma çabaları karşısında galeyana gelip nefret ettiklerinden ve bu iç düşmandan Alman milletini kurtarmaktan kurtarma gibi bir tepkinin sonucu olabileceğiydi. Pek tabii bu olayın sonunun nereye varacağını tahmin etmek zor değildi. Yeni bir zulüm dalgası kabarıp bu zulüm bütün dünyanın gözünde tepki ve sebebe dayalı görünecekti. Fakat kısa bir süre sonra faillerin Sırp olduklarını öğrenince sırrını bilemediğim geleceğin bu intikamı karşısında boğuk bir dehşete kapıldım. Slavların en büyük dostu olan bir kişi tutucu Slav silahıyla öldürülmüştü. Arşidük'ün Sırbistan'a karşı tavır ve davranışını uzun bir süre inceleme fırsatı bulmuş bir adam, eğik bir taş yüzey üzerinden yuvarlanmaya başlamış olduğundan artık onun durdurulmasının mümkün olmayacağına inanmak gerekiyordu. Bugün Avusturya hükümetinin verdiği ultimatumun şekli ve içeriğinden dolayı hatalı görmekte haksızlık ediliyor. Bu konuda hiçbir devlet aynı hal ve şartlar içinde başka türlü hareket edemezdi. Avusturya'nın güneydoğu sınırı üzerinde çetin ve öldürücü bir düşmanı vardı ki monarşiye karşı sık sık tahriklere kalkışıyordu. İmparatorluğun yıkılması için uygun bir zaman ortaya çıkmadan bu girişimlerden kesinlikle vazgeçme niyetinde değillerdi. Bu felaketin engellenmesi imkansız olduğundan ve yaşlı imparator ölür ölmez ortaya çıkacağından korkmak için sebepler vardı. Fakat o zaman imparatorluk bir gerçek olarak herhangi bir mukavemet gösteremeyecek durumdaydı. Zaten daha önceki yıllarda bütün devlet Francis Joseph'in şahsında o denli timsalini bulmuştu ki büyük kitlelerin zihninde imparatorluğun bu yaşlı insanının ölümü bizzat imparatorluğun da ölümü demek anlamına geliyordu. Gerçekten Slav politikasının bütün entrikaya dayalı hareketleri içinde Avusturya devletinin hayatını bu hükümdarın özel yeteneğine borçlu olduğu fikrini uyandırmıştı. İsteği yer alıyordu. Bu dalkavukluk imparatorun gerçek yeteneklerine uymadığı içindir ki boşa gitmekteydi. Bu sitayişin altında hemen etkisini göstermeye hazır zehiri anlayamadılar. Monarşi söylendiği biçimiyle bütün zamanların en akılcısı olan bu imparatorun idare hakkında sahip olduğu yeteneğe ne kadar çok bağlı bulunursa kader vergisini almak üzere kapısına dayandığında durumun ne kadar kötü olduğu görülmüyor. Belki de görülmek istenmiyordu. Hatta yaşlı Avusturya'yı yaşlı imparator olmadan düşünebilmek ne mümkündü? Bir zamanlar Maria Teresa'nın kurbanı olduğu facia tekrar etmeyecek miydi? Oysa Viyana'nın hükümet çevreleri sebep oldukları savaşa başka açıdan baksalardı, savaştan belki de kaçınabileceği yolunda yapılan eleştiriler gerçekten haksızdı. Artık savaştan kaçınılamazdı. Olsa olsa onu ancak 1-2 yıl geciktirmek mümkündü. Fakat Avusturya diplomasisine olduğu kadar Alman diplomasisine de bir felaket gelecekse o sakınmayı imkansız hesap gününe ertelemeye çalışmış olmasından ileri gelecekti. Çünkü bugün en olumsuz bir zamanda gelip çatacaktı. Ve kesinlikle barışı korumak için gösterilen bir çaba savaşı daha da olumsuz bir zamana ertelemekten başka bir işe yaramayacaktı. Böyle bir savaşı istemiş olan bir kimse hiç olmazsa bunun sonuçlarını düşünmek cesaretini göstermelidir. Avusturya'yı feda etmek gerekecekti. Bundan dolayı yine savaş çıkacaktı. Fakat diğer bütün milletlerin bize karşı kavgası biçiminde değil, Habsburg monarşisinin parçalanması biçiminde meydana gelecekti. O zaman da ya Avusturya'ya yardım etmek için savaşa girme kararı verilecek veya her şey kadere bırakılacaktı. Fakat bugün savaşın başlangıcını tenkit edenler hareketleri bu savaşa en çok sebebiyet vermesi zorunlu olacak kimselerdi. 20-30 yıldan beri Alman sosyal demokrasisi Ruslar aleyhinde savaş için en hileli tahriklere girmişlerdir. Oysa merkez grup dini içerikteki fikirler dolayısıyla Avusturya'yı Alman politikasının köşe taşı ve merkezi yapmaya çalışmıştır. Şimdi ise bu hataların sonuçlarına katlanmak gerekmektedir. Alman hükümetinin hatası barışın sağlanması endişesiyle saldırı için uygun olan zamanların sürekli geçişine izin vermesinin ve dünya barışının sağlanmasının içinde tutulmasında ve bu şekilde bir dünya ittifakına kurban gitmesindeydi. Bu dünya ittifakı ise dünya barışını sağlayacak çabalara karşı bir dünya savaşı çıkartmak gerekliliğini öne sürüyordu. Viyana hükümeti o zaman ultimatoma daha uzlaşıcı bir tavır takınsaydı ve bu durumda hiçbir şey değişmeyecekti. Olacağı en fazla halkın tepkisi karşısında eriyip gidecekti. Çünkü halk kitleleri nazarında ultimatumun üslubu çok fazla yumuşak ve hiçbir şekilde tahrik edici değildi. Bu gerçekleri inkar edecek bir kimse beyinsiz ve hafızasını yitirmiş bir yalancıdan başka şey değildir. 1914 savaşı Allah biliyor halk kitlelerine zorla kabul ettirilen bir savaş değil, tam tersine bütün halkın istediği bir savaştı. Genel güvensizliğe bir son verilmek isteniyordu. İşte 2 milyondan fazla insanın ve genç Almanların zorunlu olarak askere alınmaları ve kanlarının son damlasına kadar vatanı savunmaya hazır olmaları ancak bu şekilde anlaşılabilir. Bu genel durum benim için de gençliğimin ızdıraplı düşüncelerinden sanki bir kurtuluş saati olmuştur. Bugün gösterişli bir zevk ve heyecanla diz çöktüğümü ve böyle bir devirde yaşayabilmek mutluluğunu verdiğinden dolayı Allah'a şükrettiğimi söylemekten utanmıyorum. Hürriyete kavuşmak için bir mücadele başlamış bulunuyordu. Bu öyle bir mücadeleydi ki dünya hiçbir zaman bundan daha şiddetlisine şahit olmamıştı. Çünkü kaderin çarkı dönmeye başladığında büyük halk kitlelerinde bu sefer Sırbistan veya Avusturya'nın kaderi değil, Alman milletinin hayatının sonunun söz konusu olduğu ortaya çıkmıştı. Sonuç olarak uzun zaman zaman süren körlükten sonra halk kendi geleceğini açık biçimde görüyordu. Bu şekildedir ki o büyük mücadelenin başından itibaren coşkun bir heyecan dalgasına ciddiyet hakim olmuş bulunuyordu. Gerçekten ciddiyete gerek vardı. Genellikle başlamış olan mücadelenin süresi ve devamı hakkında hiçbir fikir bulunmuyordu. Kışın evlere dönüleceği ve yeni temeller üzerinde sessizce çalışılacağı sanılıyordu. İnsan istemiş olduğu şeyi ümit eder ve ona inanır. Milletin büyük çoğunluğu uzun zamandan beri güvensizlikten yorgun düşmüştü. Bu sebeple hiç kimsenin Avusturya-Sırp anlaşmazlığının barışçı yollardan çözümüne inanmaması ve kesin bir açıklama beklemesi gayet normaldi. Ben de bu milyonlarca insandan biriydim. Saldırı haberi Münih'te duyulduğunda kafamdan iki düşünce geçti. Birincisi, başlangıçta savaşın artık kaçınılmaz olduğu, ikincisi Habsburg İmparatorluğu'nun şimdi ittifakı korumak zorunda olduğu. Çünkü benim en çok korktuğum, günün birinde Almanya'nın bir tartışmaya sürüklenerek Avusturya'nın buna doğrudan doğruya sebebiyet vermemiş olmasıydı. Tabii ki bu şekilde Avusturya'nın iç politika tartışmalarından dolayı müttefikinin yanında yer almak için gerekli karar gücüne sahip bulunmamasıydı. İmparatorluğun Slav çoğunluğu derhal bu kararı sabote etmeye kalkacak ve müttefik tarafından istenen yardımı yapmaktansa imparatorluğun parçalanmasını tercih edecekti. Yaşlı imparatorluk istese de istemese de kavga etmeye zorunluydu. Açılacak herhangi bir tartışmaya karşı benim tavrım gayet sade ve açıktı. Bana göre Avusturya ve Macaristan Sırbistan tarafından herhangi bir kabullük elde etmek için mücadele etmiyordu. Bu kendi varlığını devam ettirmek için Almanya'nın olmak veya olmamak için hürriyet ve geleceği için Alman milletinin mücadelesiydi. Ecdadım Wissenberg'den Sedan'a ve Paris'e kadar savaşlarda kanlarını kahramanca dökerek kazandıkları şeylerin Alman gençleri tarafından yeniden kazanılması gerekiyordu. Fakat bu mücadele eğer sonuna kadar başarıyla idare edilirse o zaman bizim milletimiz büyük milletler arasında yerini alacak ve o zaman Alman İmparatorluğu yeniden barışın güçlü sığınağı haline gelecek, çocuklarını barış aşkıyla her günkü ekmeklerinden yoksun bırakmak zorunda kalmayacaktı. Zamanında gençlik çağında benim için milli şevk ve heyecanın hoş bir hayalden ibaret olmadığını ispat etme imkanını bulmayı temenni ederim. Çoğu zaman bunu esas olarak haklı olmadan hurra diye bağırmak sanki bir günah gibi gelirdi. Çünkü hiçbir şekilde şaka kaldırmayan bir yerde bu kelimeyi söylemeden kim onu kullanmak cesaretini kendinde bulabilirdi? Kader, amansız eli milletler ve insanlar hakkında duygularının samimiyetine göre hüküm vermeye başladığı yerde bunu söylemek gerekirdi. İşte onun için kalbim daha milyonlarca insanın kalbi gibi bu felç edici ihtirastan kurtulduğundan dolayı gurur duyuyordum. Deutschland über Alice o kadar çok söylemiş ve avazım çıktığı kadar hail diye bağırmıştım ki Allah'ın bir lütfu olarak artık sonsuz ve başlangıçsız Allah'ın huzuruna çıkarak bu duygunun doğruluğunu ispat edebilmek hakkını kazanmış olduğuma inanmış bulunuyordum. Çünkü bence daha ilk andan itibaren bir savaş çıktığındaki bana kaçınılmaz görünüyordu. Kitaplarımdan ayrılma zorunda kalacağım açıkça görünüyordu. Yerimin zamanında içimdeki sesin beni yeniden ait olduğum yere çağıracağını biliyordu. Siyasi sebepler yüzünden daha önce Avusturya'yı terk etmiştim. Şimdi mücadele başlayınca bu duyguları doğru biçimde hesaba katmam gerekmez miydi? Habsburg devleti için dövüşmek istemiyordum. Fakat milletim için ve onu temsil eden imparatorluk için her an ölmeye hazırdım. 3 Ağustos'ta İmparator Hazretleri 3. Louis'e bir dilekçe yazarak Bavyera alayına girmek istediğimi belirtti. Özel kalem daireleri hiç şüphesiz o sıralar oldukça meşguldüler.